Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
Merhaba, ben Nil.
Bunlar neden hep benim başıma geliyor? Başkaları daha mı şanslı? İstediğim bu değil. Sanırım bende bir tuhaflık var. Korkularım yaşamama engel oluyor diyorsan, hayatın her birimize kasa kasa çürük limon dağıttığını ve ayağa kalkıp kolları sıvayıp çürükleri ayırıp kalanlarla limonata yapmanın mümkün olduğunu hatırlatmaya geldim. Bu podcast'te ben bu limonları biliyorum, bunlardan bir cacık olmaz diyenleri dinlemeden elimizdekilerle kendimize bir hayat yaratmayı, içimiz yandığında içecek buz gibi bir bardak limonataya sahip olmayı konuşacağız. Limonlarıyla ne yapacağını bilemeyenlere tarifi oluşturma kiti müessesemizin ikramıdır. Kendini yaşama cesaretine hoş geldin. Selam, kendini yaşama cesaretinin birinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Nil. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Ben biraz heyecanlıyım. İlk defa kendimi konuşarak ifade ettiğim bir mecradayım. Üstüne bugün bir yaz günü ve bütün camı pencereyi kapattım ki dışarıdan ses gelmesin diye. Klimayı da çalıştıramıyorum. Böyle biraz terleye terleye bilgisayar başında kayıt almaya çalışıyorum. Umarım altından kalkabilirim. Bu podcast'i yapmayı hikayelerden ilham alan, hatta biraz iddialı olacak ama hayatını hikayelere borçlu olan bir insan olarak kendi hikayemi anlatmayı uzun zamandır istiyorum. Ancak konuşmakla aram pek iyi olmadığından erteledikçe erteledim. Podcast mecrası popüler olana kadar aklımda hep yazmak, yazarak anlatmak vardı. Ama podcast hem daha fazla kişiye daha hızlı ulaşma imkanı veriyor, hem de bana konfor alanımdan çıkarak bir korkumu daha yenme fırsatı sunuyor. Ki 2017'den beri yazdığım Atlas Yourself diye bir internet sitem var. Orada da belli başlı şeylerden bahsettim ama insanların artık okumaya ayıracak fazla zamanı yok. Hani ne kadar blogun kendi takipçileri vesaire olsa da hem istediğim kitleye ulaşamıyorum, hem de neden hikayem benim sesimden anlatılmış olmasın dedim. Ve eğer şu an burada bu podcast'i dinliyorsanız kendime bir aferin gönderiyorum. Çünkü bu benim ölmeden önce yapılacaklar listemin ilk sırasında çok uzun zamandır. Ve her ne kadar geçtiğimiz son birkaç yıldan çok daha iyi idare etsem de anksiyete bozukluğuyla yaşayan bir insan olarak her an ölebileceğim ya da bir şekilde başıma bir şey geleceği anlatamayacak, paylaşamayacak hale gelirim korkusuyla yaşıyorum. Başa çıkmanın tek yolu da anlatmaya başlamak. Çünkü anlatacaklarımı benim yerime benden başka kimse anlatamaz. Birçok insanın yaşadığı olumsuzlukların kurbanı pozisyonunda kaldığını, kendinde olan bitenlere anlam vermekte zorlandığını, başkalarının ne söylediğine takılıp kendi kararlarından vazgeçtiğini, hatta daha da kötüsü kendini keşfedemediğini ya da unuttuğunu biliyorum. Özellikle yaşadığımız internet çağında oturduğumuz yerden başkalarının hayatlarına bakıp da özendiğimiz, bizden daha iyisini yaşadığını düşündüğümüz kişilerle karşılaşınca o insanların bizden daha şanslı olduğunu düşünmeye eğilimli oluyoruz. Çoğu zaman gerçek öyle değil. Ama hadi öyle olduğunu varsayalım. Hayat her iki durumda da çok kısa ve elimizde yaşayacak yalnızca tek bir hayat var. Daha iyisini hak ettiğimizi düşünüp oturduğumuz yerde bunu beklersek, ki başkalarının da özendiğimiz şeylere öyle durdukları yerde gökten şans eseri bir şeylerin düşmesiyle denk geldiğini de düşünüyorsak eğer, hayat biz hayıflanırken yanımızdan geçip gidiyor. Şu hayattaki en değerli, pişmanlığı en az olan şey, insanın kendini keşfedip cesaretle kendini inşa etmenin, kendine uygun bir hayat yaratmanın peşinden gitmesi bana göre. Kolay değil ama bana inanın, oturup da iyi şeyler olsun diye beklemekten çok çok daha kolay. Bu podcast'in ilk bölümlerinde size hikayemi detaylarıyla anlatıp hayatın bana verdiği limonlardan bahsedeceğim biraz. O limonlardan sadece limonata değil, türlü türlü kokteyl yaptım. Yapmaya devam ediyorum. Arada gözüme kaçan limonların ızdırabıyla da baş etmek zorunda kalıyorum. Ama zaten hayat da bundan ibaret değil mi? Şöyle kısaca ana hatlarıyla kendimden bahsetmem gerekirse, 32 yaşındayım, İstanbul'da doğdum, büyüdüm. En son Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldum. Son birkaç yıldır yurt dışına taşınmalı, dönmeli, seyahat etmeli bir hayat yaşadığımdan aktif bir iş hayatım yok. Neredeyse 6 yıldır evliyim. Bu sene Eylül ayında 6 sene dolacak. Kocam Hollandalı ve iki kedimiz bir köpeğimizle İstanbul'da yaşıyoruz. Bunu söyleyince hep neden Hollanda'da yaşamıyorsunuz tepkisi alıyorum insanlardan. Sizin de aklınızdan geçtiyse eğer ilerleyen zamanlarda bundan da bahsedeceğiz. Burası tam da konunun podcast'te de adını veren genel beklentiler ve kanılara uygun değil de kendi seçimlerini, kendini yaşama cesareti fikrine bağlanıyor. Şu hayatta iyi yaptığım, kötü yaptığım şeyler de oldu ama şu üç şeyden hiç taviz vermedim. İlki kendime gerçekten kim olduğumu ve ne istediğimi sormaktan. İkincisi elimi taşın altına koyup denemekten, oturduğum yerde olur mu olmaz mı diye kurmak yerine gerçekten aksiyon almaktan bahsediyorum. Üçüncüsü de başkalarının kendi kısıtlı dünyalarını ve korkularını baz alarak söyledikleri yapamazsına kulak asmamaktan. Nihayetinde 32 seneye birkaç insanın hayatına rahat rahat yetecek deneyim ve anı sığdırdım. Ortada 5 kuruş para ve ihtimal yokken 4 farklı kıtada yaşama imkanı buldum mesela. Henüz 19 yaşında, hala Beyoğlu'nun Beyoğlu olduğu zamanlarda gece hayatında çalışmaya başladım. Sonrasında en lüks otellerde yapılan büyük etkinliklerde, dünyaca ünlü sanatçıların konserlerinde, festivallerde çalıştım. Hem paramı kazandım, hem bu konserleri izledim, hem özgürdüm, hem de üniversiteyi bitirdim ve görmek istediğim tüm güzelliklerin İstanbul'un, ki İstanbul'u çok severim, bir parçası oldum. Her büyük hayalim, atacağım her büyük adımdan önce sanki ben olumsuzlukları hesap edemiyormuşum gibi insanlardan o şeyin neden gerçekleşmeyeceğine dair bir araba dolusu sebep duydum hep. İşin komik tarafı da onlara kulak asmayıp gerçekleştirdiğim her şey ben onları yaptıktan sonra aman canım bunu zaten herkes yapar kategorisine geçti. Çünkü atılan adımların, alınan risklerin sonuç verdiğini görmek insanlara bir şeylere ulaşmak için çabalamaları gerektiğini hatırlatıyor. Sonunda başarısız olma ihtimali de var. Bunlar zor geldiğinden başkalarının kan, ter ve gözyaşıyla elde ettiğini kolay ilan edip olmadı şansa bağlayarak kendilerini rahatlatıp hayıflana hayıflana yaşamaya devam ediyorlar. Sonuç olarak imkansızlıklara değil de ne istiyorum ve bunu nasıl başarırıma odaklanarak gerçekten bir de Rambo gibi savaşarak geçirdiğim yılların nihayetinde anlatacak sayısız hikaye biriktirdim. Ama ben her şeye en başından başlayarak kronolojik gitmeye çalışacağım ki anlamlı bir bütün oluşsun, kafanız karışmasın. Biraz böyle her şey bir toz bulutuydu kıvamında gelişecek hikaye ama sonrasında her anlattığımı bir yerlere bağlayacağım. Bazı hikayeler travmalarınızı tetikleyebilir yalnız. En baştan bunu belirtmek isterim. Bir de hikayemi detaylarıyla anlatmaktaki amacım asla kimseyi kötülemek ya da mağduriyet ve travmalar aracılığıyla puan toplamaya çalışmak değil. Bu bir farkındalık, kendi hayatının sorumluluğunu alma, yüklerden kurtulma ve yaraları iyileştirme serüveni. Umarım keyif alarak sıkılmadan dinlersiniz. Evet, gelelim hikayenin her şey bir toz bulutuydu kısmına. Bunlar aslında benim için anlatması çok kolay şeyler değil. Hatta annemin çocukken aman evladım kimseye anlatma, kimse duymasın dediği kategorideki şeyler. Ama bugünümüze de bağlanacağı, bütün hikayeye zemin oluşturduğu için benim bunlardan bahsetmem gerekiyor. O halde başlayalım. 1990 yılının Mart ayında İstanbul'da doğmuşum. Annemle babam henüz 19-20 yaşlarındayken, ikisi de Eczacıbaşı'nda çalışırken tanışmışlar. Bir müddet flört ettikten sonra evlenip hemen ardından babamın babası olan dedemin çağrısına uyarak İzmir'e taşınmışlar. Annem Eczacıbaşı'nın İzmir ayağında çalışmış bir dönem oradayken, babam da kendine bir torna atölyesi açıp onu işletmiş. O sıralar üçüncü evliliğini sürdüren ve aileden zengin olan, anlattıklarına göre keyif için yaşayan ve rakı sofraları kurulsun, yensin içilsin, arkadaşlar gelsin, parti hiç bitmesin arzusuna uygun gördüğünden İzmir'de yaşamayı seçmiş olan dedem, oradayken son mallarını da sattıktan sonra kalp krizi geçirip erken yaşta bu dünyadan ayrılmış. Evliliklerinin ilk birkaç senesini İzmir'de geçiren annemle babam da dedemin ölümünden sonra oradaki evi satıp tası tarağı toplayarak İstanbul'a geri dönmüşler. İstanbul'a dönmelerinin hemen ardından sıfırdan bir hayat kurmaya çalışırlarken de ben doğmuşum. Babam ilk bir bakkal dükkanı açmış, çok sürmeden bu dükkan batmış. Annem aldıkları ev Eczacıbaşı'na çok uzak, vasıta yok, gidip gelmek neredeyse imkansız. Bir de zaten bana bakacak kimse yok diye işine dönememiş. Bu babam bakkal dükkanı battıktan sonra bir müddet toptancılık yaptı. Bunu hatırlıyorum. Böyle bisküviler, sakızlarla dolu bir kamyonu vardı. Bakkal bakkal gezip onları dağıtıyordu. Hatta arada ben de ona katılıp bütün günü geze geze onunla geçiriyordum. Ama bu işi de çok uzun süre yapmadı ve hemen ardından bir su istasyonu açmaya karar verdi. Ben ya 3 ya da 4 yaşındaydım. Ailemizin yeni gelir kaynağı böyle boydan boya cam üstünde kocaman harflerle Doğa Su İstasyonu yazan bu dükkan olacaktı artık. İşte bu su istasyonu benim bu dünyaya gözlerimi açtığım, beni şekillendiren, çocukluğumu geçirdiğim yer oldu. Yıllar sonra 9 yaşında ve hala çocukken o su istasyonundan çıktım. Ama çok çok uzun yıllar o su istasyonu benden çıkmadı. Bütün kimliğim, benliğim, kendimi ve dünyayı algılayışım o dükkanda gerçekleşti. Henüz 3 ya da 4 yaşındaydım. Her sabah annem ve babamla kalkıp dükkana gidip, akşama kadar dükkanda durup, onlarla beraber eve dönme düzeniyle yaşamaya başladığımda, tarif etmem gerekirse, içinde devasa bir su tankı, o zamanlar henüz damacana sular yoktu. O tanktan suların bidonlara doldurulduğu pompa alanı, eski bir yazıhane masası, masanın etrafında 3 tane plastik sandalye, siparişlerin alındığı telefon, sipariş defteri, yazın kapı önüne atılan plastik masa sandalye, kışın içeriği ısıtan katalitik soba.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
Bir de kapının önünde siparişleri dağıttıkları 70'lerden kalma mavi bir Ford araba. Bir de arka bölmesi vardı dükkanın. Orada da eski bir divan, annemin yemek pişirmek, çay demlemek için kullandığı piknik tüpü, birkaç kapkacak. Tuvalet yoktu mesela yıllarımızı geçirdiğimiz bu dükkanda. Bir çocuk olarak bütün dünyam bundan ibaretti. Anaokuluna başlayana kadar tam gün, sonrasındaki yıllarda da gündüzleri okul, okuldan sonra dükkana giderek geçti yıllar. Ailecek su istasyonunda yaşıyor. Bazen özellikle yaz günleri dükkanı kapattıktan sonra bir meyhaneye rakı içmeye gidiyor. Rakıyı ben içmiyorum tabii. Evi de otel gibi kullanıyorduk. Ve benim aklımın başıma geldiği ilk günden beri evin içinde tartışma, kavga ve zaman zaman da şiddet eksik olmuyordu. Tüm hayatımız dükkanda geçiyordu. Ama bizim parasızlığımız ve borçlarımız bir türlü son bulmuyordu. Diğer çocukların okul bittikten sonra evlerine gittiklerini biliyordum. İşte kim servise biniyor, kimisini gelip annesi babası alıyordu. Ben de okulun olduğu yokuştan aşağı yürüyüp sola dönerek dükkana varıyordum. Böyle takribi bir maksimum 3-4 dakika falan alıyordu bu. Önlüğümü çıkartıp akşamdan çantama koyduğum günlük kıyafetleri giyip ödevlerimi yapmaya oturuyordum. Bir dönem televizyon ve atarım vardı dükkanda. Kışları o, yazları da bisiklete binmekten mutlu oluyordum. Yaz tatillerinde telefonlara bakmam karşılığında yalnız gazeteden kupon biriktirip bir yaz telefon, cep telefonu, abinin 18 kocaman anteni vardı. Bir senede Peugeot bisiklet aldığımızı hatırlıyorum. O zamanlar gazeteler böyle büyük büyük şeyler veriyorlardı. Böyle kendimi diğer çocuklardan ayrı ve sanırım biraz da değersiz hissettiğim için arkadaşım yoktu. Bir tek annemin arkadaşının kızı vardı hayatımda. Onunla da aynı okullarda farklı sınıflara gittiğimizden birbirimizi böyle çok görmüyorduk. Bitmek bilmeyen kavgalar, hakaretler, rakı masaları, araya benim de girip dayak yediğim günler olmasa parasızlığa rağmen mutlu olmak da mümkündü bence. Dükkanda ya da evde ya da herhangi bir yerde olmanın bir önemi olmazdı. Ama mutlu olsaydık ben yine bu yaşadığım hayatımı yaşardım. Yoksa başka biri mi olurdum? Farklı kararlar mı verirdim? Muhtemelen öyle olurdu. Dış dünyanın korkutuculuğu, kendimi güvende ve konforlu hissedemeyişim beni önce içinde din ve inancın gündemde olmadığı bir ailede her gece dua etmeye, okumayı öğrenmekte farklı dünyalar içinde gezinebileceğim, ihtimallerin sınırsızlığını keşfedebileceğim kitaplara yönlendirdi. Önüme çıkan her şeyi, okul kütüphanelerini, sınıftakilerden ödünç aldığım kitap ve dergileri, bulduğum her şeyi okudum. Elime para geçtiğinde kırtasiyeye gidip önce ince bir kitap alıp hızlı hızlı okuyup sonra geri götürüp bu bende varmış diye değiştirdiğimi, ödevlerimi hızlı hızlı bitirip kitaplara döndüğümü, tüm teneffüsleri ve boş zamanları okuyarak geçirdiğimi hatırlıyorum. Gerçekliğin çirkinliğinden kaçmanın ilk yolu buydu. Bir diğeri de beni koruyup kollaması gereken anne ve babamın bitmek bilmeyen kavgaları bitsin diye her gece dua ederken dualarımda kendim ve hayatımla ilgili gerçekten kalbimden geçenleri de diliyordum. Çok sonraları fark ettim ki bu duaları bir plan, gerçekleşmesi gereken bir arzu, ulaşılması gereken bir hedef olarak algılayan beynim bana çözüm yolları üretmek üzere çalışmış, bir kas gibi gelişmiş bu yıllar içinde. Geceleri dua etsem de konuşma ve anlatma ihtiyacım olduğu yerde durmaya devam ediyordu tabii. Onu da hemen hemen yazmaya başlar başlamaz tutmaya başladığım günlüklerle çözdüm. Kimseyle değil, kendimle konuştum. Üzüldüğümde, sevindiğimde, bir şey istediğimde böyle böyle kalkanlar oluşturmakta buldum kendimi korumanın, gerçeklerden uzaklaşmanın yolunu. Annemle babamın o kadar çok sorunu vardı ki bir tane de ben ekleyerek şimşekleri üstüme çekeceğim diye ödüm kopuyordu. Bir de kilo alıyordum. Stresten, hayattan kaçmak ya da basitçe yemek yemeyi sevdiğim, gelişme çağında olduğum için değil, yetişkinliğimde bir kere daha deneyimleyip idrak ettiğim bir sebeple kendimi savunmasız hissettiğim için kütlemi büyüterek kendimi korumaya çalıştığımdan alıyordum bu kiloları. Bir de tabii şişmanlamak biraz yok olmakla, sayılmayan, göz ardı edilen olmakla da ilişkili. Çözemediklerimi, elimde olmayanları, bocalamama sebep olanları, uğradığım haksızlıkları yiyorum ben çaresiz hissettiğimde. Sosyal medyadan takip edenler bilirler. En son yurt dışına taşınıp dönme serüveninde büyük bir depresyon ve kaygı problemi yaşadım. Son 5 seneyi hem bunlarla hem de bu dönemde aldığım kilolarla mücadele ederek geçirdim. Azalsa da mücadelesi sürüyor. Zaten sürekli kendini ve dünyayı dinleyen, anlamlandırmaya çalışan bir yapım var. Üstüne aldığım terapiler, okuduklarım, dinlediklerim ve en sonunda 2021 biterken yaşadığım önemli bir olay neticesinde 2022 senesinde bu döngü içinden yavaş yavaş çıkmaya başladım. Bugün 6 Haziran ve bundan tam 62 gün önce 21 gün sürecek bir 10.000 adım challenge'ına başladım. Ve o zaman bu zamandır ara vermeden yürüyorum. Hayatımı bu yürüyüş düzeninin etrafında şekillendirmek kendimi yeniden kazanma yolculuğunda en büyük destekçim oldu. Neyse çok dağıldık. Bunlardan ilerleyen zamanlarda uzun uzun bahsedeceğim zaten. Dönelim çocukluğumun geçtiği su istasyonuna. Gözünüzde biraz olsun canlanmıştır herhalde. Bir çocuk olarak oyunlar, oyuncaklar, masalların yerinde ekmek kavgası, evdeki huzursuzluk, güvende hissedememe duygusuyla algılayınca hayatı, bir yandan kendimi değersiz hissederken öte yandan da iç dünyamda etrafımı, hayatı sorguluyordum. Daha küçücükken kendimi ve yaşayacağım hayatı kendi kendime inşa etmem gerektiği duygusu yerleşti içime. Diğer çocuklarla ilişkim yoktu. Etrafımda sağlıklı ilişkiler kurabileceğim yetişkinler yoktu. Derslerde ne dikkat çekecek kadar başarısız ne de dikkat çekecek kadar başarılı olmuyordum. Kendimi göstermekten, varlığımı gözler önüne sermekten öyle korkuyordum ki beden eğitimi derslerinde takla atmak, mum duruşunda durmak gibi basit hareketleri bile yapamıyordum mesela. İlkokulda uzun süre bu dersleri beden eğitimi öğretmeninin bana verdiği yazılı ödevler sayesinde geçtim. Sınıfta yavaş yavaş flörtlerin başladığı dönemde benim hep platonik olarak hoşlandığım biri olurdu. Öyle kendi halimde, kendi içimde yaşardım bunu. Ta ki ortaokulun sonlarına doğru bu erkeklerin teker teker bu duygularımı fark edip kendime olan güvensizliğimin de kokusunu alıp bunu suistimal etmeye çalıştıkları zamana kadar. Neyse ki artık çok da küçük değildim. Travmatik olabilecek bir şey yaşamadan bu dönemleri de atlattım. Yine de bu orta parmak o dönemde duygularımı fark edip bundan faydalanmaya kalkan erkeklere gelsin. Yavaş yavaş su istasyonu bölümünü kapatalım ama kapatmadan araya sıkıştırmak istediğim bir şey daha var. Geçenlerde bir arkadaşımla sosyal medya hakkında konuşurken dedim ki mesela ben çocukken sosyal medya olsaydı ve ben dükkanda katalitik başında ödev yaparken geceleri annemle babam kavga etmesin diye dua ederken sınıf arkadaşlarımın sıcak evlerinde işte güzel aileleriyle birlikte keyifle yaşadıklarını görseydim muhtemelen kendime üzülebilirdim. İyi ki diğer çocukların hayatını tam olarak bilmiyordum. Arkadaşım da dedi ki eğer öyle olsaydı çocukken kendini suçlamak, yaşadıklarının sorumluluğunu almak yerine belki aslında olması gerekeni çok daha erken idrak ederdin. Arkadaşımın o sözüyle bir aydınlanma yaşadım. Ben 2017'de Lizbon'a taşınıp da hayatımda ilk defa çalışmadan, okula gitmeden yani bir meşguliyetim olmadan durduğumda dünyamın neden başıma yıkıldığını anlamaya çalışırken tam 27 yaşındayken aklıma geldi dönüp çocukluğuma bakmak. O zamanlar açılan ve hiç iyileşmeyen yaralarımı görmek. Ben 27 yaşındaydım. Annemle babamın kavgaları, huzursuzlukları, küslükleri olduğu gibi devam ediyordu. Ve daha minicikken öğrendiğim ancak onların arası iyi olduğunda hayattan keyif alabilme, eksik hissetmeden yaşayabilme duygusu beni hala takip ediyordu. Ben de bir yıllık evliydim ve aklımda kendi evliliğim değil, annemle babamın bozuk olan ilişkisi, bundan zarar gören kardeşim, kendini gurbette yalnız ve çaresiz hisseden halim vardı. Dükkandan da çıktım, çok erken yaşta büyüdüğüm o evden de çıktım ama o ikisinin yavaş yavaş benden çıktığını 32 yaşımda daha yeni yeni hissetmeye başladım. Neyse gelin hadi dükkanı kapatalım. Sene 1999, 9 yaşındayım. Annem kardeşime hamile. Annemin babası olan dedem bypass olmak için girdiği hastanede yoğun bakımda. Bir aya yakın dükkana değil de hastaneye gidiyoruz. Ve sonunda çok sevdiğim dedemi erken yaşta kaybediyoruz maalesef. Cenazeyi alıp Çınarcık'taki eve doğru yola çıkıyoruz. O aralar babamı çok fazla görmüyorum. O gündüzleri dükkanda çalışıyor, biz hastanede oluyoruz. Yalnızca geceleri evde karşılaşıyoruz. Hayal meyal cenaze akşamı geldiğini, orada galiba annemle tartıştığını hatırlıyorum. Sonraki günler cenaze, bir hafta boyunca dualar okunan evin dolup taşması derken, dedemin yedisinin yapıldığı gece anneannemin beni alıp apar topar sallanan evden çıkartması şeklinde devam ediyor. Dışarısı mahşer yeri gibi, gözümüzün önünde bir bina yıkılıyor, gökyüzü elimi uzatsam tutabileceğim yakınlıkta, aklıma babam geliyor. Arıyoruz ama hatlar kilit olduğundan ulaşamıyoruz bir türlü. Annemin kuzeni gelip bizi arabayla alıyor, o kalabalıkta nasıl buluyor bizi bilmiyorum ve annesinin köy içindeki bahçeli evine götürüyor. Tüm akrabalar, tanıdıklar o köy evinin bahçesinde toplanıyoruz. Sonra İstanbul'da çok büyük bir felaket yaşanmadığı haberini alıyoruz ama tabii ben sürekli babamı düşünmeye devam ediyorum. Aradan ne kadar zaman geçtiğini bilmiyorum. Ya depremden bir gün sonra ya da ertesi gün köydeki tek katlı evin tuvaletindeyken, tek tuvalet oydu, biri gelip bana baban geldi diye müjdeli haberi veriyor. Tuvaletten uçarak çıkıp koşup babama sarıldığımı hatırlıyorum. Babam kıpırdamıyor bile, böyle heykel gibi duruyor ve kızgın kızgın anneme vapur varmış, neden binip gelmediniz diye soruyor. Bir hafta öncesinde babasını kaybetmiş, üstüne deprem yaşamış ve 6 aylık hamile olan anneme sorduğu ilk soru bu oluyor. Sonra bir ay kadar babamı görmüyorum. Herkesle beraber bahçeye kurulan çadırlarda kalıyoruz. Ta ki babam tekrar çıkıp gelip bizi alıp arabayla birkaç günlüğüne babaannemin Didim'deki yazlığına götürene kadar. O yolculuğa dair aklımda kalan hiçbir şey yok. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bildiğim tek şey ailecek çıktığımız ilk tatilin bu olduğu, tatile benzemediği ve birkaç gün sonra İstanbul'a geri döndüğümüz, dedemin hastaneye yatmasıyla başlayan süreç, annemle benim de su istasyonuna son gidişlerimize denk geliyor. Ben 9 yaşımın sonlarına doğruyum artık. 10 olmak üzereyim. Yani totalde bir 5-6 senem full time dükkanda geçmiş oluyor. Neyse İstanbul'a döndükten sonra okullar açılıyor. Kasım ayında bir gün okuldan çıkıp dükkana gidiyorum ve babam kardeşimin doğduğunu söylüyor. Dükkanı kapatana kadar dört gözle hastaneye gidip annemle kardeşimi göreceğim diye bekliyorum. Benim de doğduğum Göztepe SSK'da köhne bir odada annemi, anneannemi ve kardeşimi görüyorum. Aldığımız yiyecekleri, içecekleri falan bırakıyoruz. 5 dakika sonra bize odadan çıkın diyorlar. Babamla beraber eve dönüyoruz. Annemin evde ve yanımda olmamasını hiç sevmediğimi hatırlıyorum. Ertesi gün okuldan çıkıp eve geldiğimde annemle kardeşimi evde buluyorum neyse ki. Tuvaletteyim. Çamaşır makinesiyle karşılıklı oturduğumu hatırlıyorum. Hemen gidip kardeşimi görmek istiyorum ve sallanmaya başlıyoruz. Kardeşimin dünyadaki ikinci gününde Düzce depremi oluyor. Çekirdek ailemizin kendi içinde yaşadığı huzursuzlukların yanında kayıplar, doğal felaketler de bitmiyor o dönemde. Yalnız bu yeni düzende okuldan çıktıktan sonra dükkana değil de eve gidiyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum bir yandan. Maddi sorunlar devam ediyor. Annem dükkandan ayrıldıktan sonra dükkanın borçları artıyor. Babam dükkanı devrediyor. Dededen kalan bir arsayı yok paraya satıp borçları kapatıyor. Bu arada dedem muhtemelen bilmiyordu öyle bir arsanın kaldığını. Ya öncesinde ya da sonrasında başka bir su istasyonuna ortak oluyor. Orada çalışırken genç bir kadınla annemi aldattığı ortaya çıkıyor. Annem boşanma davası açıyor. Babam annemle barışmak için elinden geleni yapıyor falan derken bir dönem inkar ediyor yaşadığı ilişkiyi, sonra itiraf etmek zorunda kalıyor. Bu dönemde babam bir süre evde değildi. Kardeşim küçük, annem mutsuz, ben endişeliydim. Ama en azından rakı masaları, ardından bana gelen otur konuşacağız baskısı, işte bu böyle biz ataerkil bir aileyiz diye uzun bir konuşmaya dönerdi. Anneme hazırla valizimi gideceğim ben boşayacağım seni şeklinde gerçekleşen, ertesi günü pişmanlık ve özre bağlanan şiddet de yoktu o dönemde. Sonunda annem babamı evde bir daha alkol tüketmemesi sözüne karşılık affetti. Ve babam eve geri döndü. Ama işte tam bu olaylar yaşanırken orta sonda olan benim liseye giriş sınavına hazırlanacak ne ilgim ne motivasyonum oluşamadı bile. Yaşayanlar bilirler, böyle büyük kavgaların ardından gelen barışmalarda ortalık bir müddet süt liman olur. Liseye giriş sonuçlarının açıklandığı yaz da bizim evde böyle bir yazdı. Tam emin olmamakla beraber sanırım babam işsizdi o dönemde ama evdeki atmosfer dayanılmayacak gibi değildi en azından. İşte o yazı ve lise dönemini bir sonraki bölümde anlatacağım. Bu bölümden elimizde kalanlara şöyle bir bakalım. Dükkanda geçen oyun ihtiyacının karşılanmadığı bir çocukluk, alkol alan ve aldıktan sonra kendini kontrol edemeyen bir baba, maddi sorunlar, evde ardı arkası kesilmeyen kavgalar ve zaman zaman şiddet, mutsuz, biraz depresif, çokça çaresiz, aile içinde yaşananları dışarıya anlatmayan, benim de anlatmamamı tembih eden bir anne. Tüm bunlarla baş etmenin yolunu okumakta, yazmakta ve geceleri dua etmekte bulmuş yalnız bir çocuk. Bakalım o çocuğun hikayesi nasıl devam edecek? Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel bir ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.